Ayrım 4.
Düzlüğün ötesinde önce kendi tütünleri, sonra komşularının bağları, tütünleri. Uzakta şimdi gündüz gün ışığındaki, yerinden daha uzakta görünen, zelişlerin çardağı önünde bir ağacın dalına asılı küçük bir gemici fenerinin ışığı. Arada bir bu ışığın altında bir karaltı dolaşıyor. Acaba kim? Zeliş mi, anası mı? Bütün bağ kulelerinin, çardakların yerleri daha uzaklaşmış görünüyordu gündüzünkinden. Çok uzakta Urla'nın sıra mahallesinin tepelerinde elektrik ışıkları. Aşağılarda batıda Altındaş mahallesinin ışıkları. Arada bir Çeşme'den İzmir'e dönen yahut İzmir'den Çeşme'ye giden bir otomobilin farları gecenin içinde kayıyor. Işıklı, pırıl pırıl, hızlı. Cemal'in duyduğu sıkıntıyı duyan Cemal'in akranları akşam sofrasından son lokma ağızlarında sokağa fırlar. Köyde, kasabada, büyük şehirlerde bu olur. Ama kır yerlerinde tarladan öteye 3 adım atsa komşu tarlaya geçmesi gerekirdi Cemal'in. Orası da ya bir tütün tarlası ya da bir bağdır. Sahibi seslenir, sorar elbette. Hey, kim var orada? Ne diyebilirdi böyle bir soruya? Aslında duyduğu sıkıntı kolaylıkla geçebilecek bir duygudur onun. Cemal de bu sıkıntıyı duyan şehirli akranları gibi fırlasa evinden, bir sinemada, bir dondurmacının önünde zelişini arayıp görebilse, karşıdan karşıya küçük bir el sallama, bir nasılsın yeterdi bu sıkıntının dağılmasına. Ondan sonra döner yatağına girerse uyku tutardı gözünü, ama Cemal'in gerçekleştirmesine imkan olmayan bir durumdu bu. Kardeşleri çardağın içine dışına yatakları yayıyorlardı. Geceleri kısaydı zaten. Sabah gün doğmadan önce kalkacaklarına göre yatmakta acele etmeleri haklıydı. Uzaktan geceleri bağlara, harmanlara inen çakalları, domuzları bekleyenlerin naraları, çaldıkları teknelerin gürültüleri duyulmaya başladı. Anası, babası, kızlar çardağın içinde Cemal'le küçük erkek kardeşi Kemal dışarıda kırman dalların yanında yatarlar. Onlar küçük bahçelerini, kırman dallardaki tütünleri korurlardı böylelikle. Kız kardeşleri kırman dalların yanında onunla Kemal'in yataklarını hazırladılar. Kemal yanında gelip durdu. Yatacak mıyız? İçindeki sıkıntı gittikçe yüreğini eziyordu. Çardağın önünden bahçenin kıyısına, oradan kırman dallara, serilen yataklarının yanına geldi. Yatağının kenarına ilişen Kemal'e "Kalk," dedi. "Otları yakalım." Kemal hevesle fırladı. Tütün sergisini açtıktan sonra serginin kenarına kadar sürüp bıraktıkları otları kucak kucak taşıdılar. Serginin ortasına, boş yerine yığdılar. "Kibriti getir." Kızlar ateş yakılacağını duyunca toplandılar. Çardağın dibinden babası seslendi. "Ne o Cemal? Otları tutuşturacağım." Adam üstelemedi. "He ya, iyi olur." Kemal babasından kibriti alıp döndü, Cemal'e verdi. Cemal otları ateşledi. Günlerdir güneşte kuruyan otlar hızla tutuştular. İlk anda alevler ateşin etrafını kuşatanların boyundan yukarı yükseldi. Sergi yeri baştan başa aydınlandı. Cemal alevlerin etrafa sıçramaması için ateşin başına elinde kürekle dikildi. Kızlar Kemal bayılırlardı ateş yakmaya. Fakat küçük yağının ateşi hemen geçecekti. Kemal atıldı. "Daha ot getireyim mi?" Kızlar atıldılar. "Mısır koçanı da atalım mı? Bir iki kuru odun atalım mı?" Akşamdan beri sinirlerini geren tasası geçmişti şimdi. İçini gittikçe artan bir neşe sardı, yüzü güldü. "Getirin," dedi. "Ne getirirseniz getirin, atın." Kardeşleri sevinç çığlıklarıyla sağa sola dağıldılar. O elinde kürekle ateşin başında kaldı. Zeliş ateşi görmüştür diye düşündü. Kardeşleri etraftan buldukları kuru otları, 3-5 parça kuru değneği, çubuk, mısır koçanı, ne buldularsa koşa koşa taşıyıp ateşi beslediler. Sonra hep birden ateşin etrafında halka olup oturdular. Kuru otların yalımı çabuk geçti. Şimdi ortalarında bağ çubuklarının, mısır koçanlarının, bir iki parça odunun yalımı alçak ama dayanıklı ateşi vardı. Alevler alçaldıkça Cemal'in sevinci geçti. Alevler alçaldıkça akşamdan beri yüreğine musallat olan o sıkıntı yine yerini almaya başladı. Derken hiç aklında yokken bir şarkı tutturdu. Gür ama usul bilmeyen bir sesle kahvelerden, çarşıdan duyduğu şarkıların aklında kalan parçalarını birbirinden öbürüne atlaya atlaya bağıra çağıra söyledi, boyun damarları kabara kabara ta yüreğindeki o sıkıntı dağılıncaya kadar söyledi. Sustuğu zaman karşıda Zelişlerin çardağı önünde asılı feneri, bir elin havada bir iki defa salladığını, sonra ardından fenerin ışığının kendilerine doğru üç çember çizdiğini gördü. Yüreği aydınlandı. 6. Recep'in uykuları. Recep'in uyanır uyanmaz bütün uykusu dağıldı. Gözleri diri diri çardağın karanlığı içine açıldı. İlk fark ettiği şey gecenin sessizliği oldu. Akşamın bütün gürültüleri durmuştu dışarıda. Ne domuz bekleyenlerin, çakal bekleyenlerin naraları, ne teneke sesleri, ne şarkılar. Yakınlarında bir çekirgenin öttüğünü işitti. Çardağın hemen dibinde yatan keçinin aksırığını duydu. Çok uzaklardan bir iki köpek havlaması geliyordu. Çardağın içi karanlıktı. Daha sabaha bir iki saat olmalı diye hesapladı. Yanında, yorganının altında karısı uyuyordu. Kadının saçları alnına doğru kaymıştı. Az ötede kızları belki de uykularının en tatlı yerinde derin derin soluyorlardı. Kollarını yorganın dışına çıkardı. Çiğ düşüyordu besbelli. Vücuduyla ısıttığı kısımlarının dışında yatağının kıyıları, toprak iyice serindi. Karanlığa kısa zamanda gözleri alıştı. Ceketi yanı başında çardağın köşe direğine asılıydı. Yatağının içinde doğrulup oturdu. Ceketinin ceplerini karıştırdı. Cigara paketini buldu. Ama bütün ceplerini tekrar karıştırdı. Kibriti bulamadı. Karısı uyandı. Ne ararsın, ateş mi? Mırıltıyla karşılık verdi. Ateş. Kadın doğruldu. Dur getireyim. Kalktı, sandığın dibinde el yordamıyla kibriti buldu, getirdi. Feneri yakmak için aldım da akşam. Orada kalmış. Kadın tekrar yerine uzandı. Recep cigarasını yaktı. Ceketini omuzlarına aldı. Yatağının ayak ucuna kaydı. Akşamdan oracıkta bıraktığı kunduralarını çekti ayaklarına. Kalktı, dışarı çıktı. Çardağın gerisine, tütün tarlasına doğru dolanıp bir göz attı. Döndü, kunduralarını giydiği yerde çıkardı. Ceketini yerine astı. Cigara dudağında yatağına girdi. Yatağın vücudunun ısıttığı yer sıcacıktı hala. O kısacık gezintide dışarının bütün serinliği, nemi üstüne sinmişti. Yorganın altına uzatınca bacağının yanında karısının bacağının sıcaklığını duydu. Kadın kımıldadı, ona doğru sokuldu. Cigarasından yeni bir nefes çekti, eğildi, karısının üstünden kızlarına doğru uzandı. Nefeslerine kulak verdi. Karısı biraz daha sokularak fısıldadı. Uyurlar. Cigarasından acele bir nefes daha çekti. Karı be dedi, Zeliş'i Bekir ister. Kadın yatağın içinde sırtüstü yerleşti yeniden. Kısmet, kısmet neyse o olur. Cigarasını toprağa bastırıp söndürdü, sonra elini karısının bacakları arasına attı. Allah vermedi bir erkek evlat. Kadın ona doğru döndü, sokuldu. Ne yapalım, biz elimizden geleni yaptık. Öbür kolunu karısının beline doladı. Kadın bir an onu önledi. Dur, entarimi sıyırayım. Kadın yatağın içinde doğruldu, kızlarına kulak verdi. Bu işi kocasının sabırsızlığını arttıracak kadar uzattı. Sonra kocası kolundan kavrayınca entarisini başının üstünden çekip çıkardı. Uyurlar diye tekrarladı. Top atsan duymazlar. Birbirlerine sokulup sarıldılar. Eskiden daha 3-4 yıl öncesine kadar olsa gecenin bu vaktine kadar bekleyemezlerdi sevişmek için. Gece erkenden yatar yatmaz daha çocuklarının uyuyup uyumadıklarını iyice anlamadan sarılırlardı bütün hızları kuvvetleriyle birbirlerine. Bütün gece uyur uyanır bacakları birbirlerine değdikçe tekrar sarılırlardı. Kızları da erkenden uyur taklidi yaparlar, yattıkları yerlerden nefeslerini keser, onların solumalarına, fiskoslarına kulak verirlerdi. 7. Çokluk unutulan. Cemal ile Zeliş kuşluğa kadar oturdukları yerde zor oturdular. Hava sıcak, sırtlarındaki gömlek dar, çardak havasız, tütünler yapışkan, etrafındaki insanlar gürültücü, çekilmez geldi ikisine de. Kuşluğa doğru Cemal sıkıntısından kalktı, su tenekelerini kaptı, Tenekeleri iki ucundan askıya aldığı dayağı omuzladı. Kuyunun yolunu tuttu. Kuyudan ilk kova suyu çekmişti ki karşıdan çardaklardan doğru Zeliş'in geldiğini gördü. Zeliş'i görmesi gerekti. Neden görmesi gerekti? Dün gece geç saatlere kadar uyuyamamıştı. Onu düşünmüştü. Uyuduğu zaman da rüyalar görmüştü. Hep onu görmüştü bu rüyalarda. Uyandığı zaman Zeliş aklına gelmişti. O görsün diye ateş yakmıştı. O duysun diye şarkı söylemişti. Bunları söylemek istiyordu Zeliş'e. Zeliş yaklaşıyordu. İyi ama nasıl söyleyecekti bunları? Neresinden başlamalıydı söze? Gülerse, bana ne derse, bir an bu sıkıntılarının, uykusuzluğunun hiç önemi, söylenmeye değer tarafı yok gibi geldi. En iyisi tenekeleri çabuk çabuk doldurup, Zeliş yaklaşıncaya kadar kaçıp gitmeliydi. Tekrar kuyuya saldığı kovanın ipini çabuk çabuk kulaçladı. Ama daha iki kulaç atmadan kolları ağırlaştı, durakladı, onu çardaktan kaldıran tenekeleri omuzlattırıp doğru buraya getiren, burada bekle, burada bul, söyle diyen bir duygu kollarının bütün hızını kesti. Madem öyle dedi kendi kendine, olsun bakalım ne olacaksa. Kendini her hareketine kumanda eden o duygunun eline bıraktı. Zeliş üç adım ilerisinde durup elinden testiyi bıraktı. Onun üç adım ilerisinde durduğunu, testiyi elinden bıraktığını biliyor, seziyor, başını kaldırıp Zeliş'e bakamıyordu. Sesi de Allah için ne sesti ya? Ne diye dün gece bağıra bağıra şarkı söylemişti? Kuyudan çektiği kovayı kavrayınca bu düşüncesini unuttu. Kova elinde Zeliş'e doğru döndü, bir adım attı. Getir dedi, testini doldurayım. Çok kısa bir zaman karşılaştı bakışları. İkisi de dudaklarına kadar kızardılar. Cemal başını önüne eğdi, bekledi. Zeliş başörtüsünün altında yüzünü gizledi. Mahcupluğunu örtmek için başörtüsünün altından güldü. Olduğu yerde omuzlarını iki yana birkaç defa salladıktan sonra testisini aldı. Mahcup mahcup Cemal'e doğru yaklaştı. Kovadaki su doldurmadı testiyi. İkinci kovanın çekilişine kadar geçen zaman içinde mahcuplukları az çok geçti. Kendilerini toparladılar. Kuyu Zeliş'lerin tarlasının üst başında, komşuları küçük bir bağın kıyısında kalıyordu. Kuyunun alt başından yol geçiyordu. Etrafta bağ kütükleri, yoldan yukarıya kalan bağla yol arasında yükselen Mersin, Erguvan kümeleri kuyuyu yoldan geçenlerin, etrafındakilerin gözünden saklıyordu. Cemal ikinci kovadaki suyu Zeliş'in testisine boşalttıktan sonra bütün cesaretini topladı. Tütünü kolayladınız mı? İşte şöyle böyle. Otursana. Zeliş iki yanına bakındı. Oyalanmayayım, geç kalırım. Cemal de kuyunun taşı üstünden iki yanına bakındı. Etrafta kimse görünmüyordu. Çağırırlarsa gidersin. Az oturayım öyleyse. Kuyunun taşına kenarından ilişip oturdu. Cemal çabuk çabuk tenekelerini doldurdu, kuyunun üstünden indi. Onun az ötesinde durdu. Zeliş başı önünde iş gömleğinin pervazıyla oynuyordu. Oturdum işte, ne olacak? Cemal iki yanına bakındı. Sarılsa öpse, yüzünden gözünden öpse, nerede o cesaret? Boğazı kuru kuru yutkundu. Hiç, otururuz işte. Eğildi, yerden küçük bir toprak topacı aldı. Parmakları arasında ezdi, ufaladı. Yan gözle Zeliş'e baktı. Kaçmıyordu işte, oturuyordu karşısında. Yanakları al al, kızara kızara oturuyordu. Kucaklasa, saçlarının ne güzeldi dünkü kokusu. Ilık, yumuşak tüylü, güneş yanığı yanaklarından öpse, öpse. Konuşmuyorlardı. Çok kısa bir sessizlik geçti aradan. Bu sessiz zaman yıl gibi geldi Cemal'e. Şimdi kaçar gider, bir şey söylesem diye zorladı kendini. Aksilik işte, tek laf gelmiyordu aklına. Zeliş sessizliği bozdu. Sen maniyi bilir misin? Aceleden kekeledi. Bir bilirim. Zeliş başını önüne eğdi. İyi öyleyse. Tekrar sustular. Gene diyecek bir şey bulamadı. Durmuştu kafası. Neden sonra aklı Zeliş'in sorusuna takıldı. Niye sordun? Hiç, sordum işte. Ne desin şimdi? Hiç aklında değilken. Sen kaç kargı dizersin günde dedi. 25-30. Sustular. Zeliş sordu bu sefer. Sen?
Ben de.
Sen erkeksin ama. Yoldan birinin yaklaştığını duydular. Zeliş kalktı, testisini aldı. Eh gideyim artık, merak ederler. Mersinlerin arasından, yoldan, kuyuya çıkan geçitten Cemal'in akranı, Cemal'den daha ufak yapılı bir delikanlı çıktı. Zeliş hafifçe fısıldadı. Yaşar, gözlemecinin oğlu. Hiç bırakmaz peşimi. Bir şey var sanmasın aramızda. Cemal tenekelerini omuzladı, gideceklerdi. Oğlan kuyuya doğru ilerledi. Bir Cemal'e, bir Zeliş'e baktı. Selamı sabahı gerekli görmeden ikisinin de şaşkınlığını arttıran bir tavırla sordu. Ne o, muhabbetinizi mi bozdum yoksa? Zeliş'le Cemal durup bakıştılar. Zeliş az çok toparlandı. Niye muhabbetimizi bozacakmışsın? Baksana, kalktınız da. İşimiz bitti, kalktık. Şaşılacak bir patavatsızlığı vardı oğlanın. Kafa kafaya vermiş konuşuyordunuz uzun uzun. Ben gelince gitmeniz tuhaf olmaz mı? Sonra Cemal'e döndü. Merhaba Kadıovacıklı. Yalan mı? Yalansa sen söyle. Cemal şaşkındı hala. Mırıldandı. Su aldıktı. Gözlemecinin oğlu alaylı bir tavır takındı. Öyle olsun. Zeliş bana müsaade dedi, yürüdü. Oğlan ardından yalıştı. Bunu saymam. Sonra Cemal'e göz attı. Biz bu yolları biliriz oğlum. Bizi çakmaz zannetme. Cemal omuz silkti. Vallahi bir şey yok. Sen onu babana anlat. Ama sen bu taraflara daha yeni geldin. Gözünü aç. Bu ovada kız kaptırmazlar adama. Oğlan sözünü bitirince Cemal'in şaşkın bakışları önünde geldiği yoldan uzaklaştı. İkinci bölüm Analar. 1. At sineği. Kuyudan çardağa dönerken daha ilk adımda bir sıkıntı Cemal'in yüreğine damladı, düştü. Bu sıkıntı birkaç adım içinde büyüdü, büyüdü, bütün yüreğini saran kara bir leke oldu. Bu sırada bir at sineği geldi, sağ kulağının gerilerine kondu. Elleri omuzladığı teraziye asılı, su tenekelerinin kancalarında, başının sert bir hareketiyle sineği uzaklaştırmak istedi, sinek havalandı. Havada kısa, küçük bir eğmet çizdi. Sonra az önce havalandığı yerin biraz daha aşağısına kondu. Nereden çıkmıştı karşılarına şu gözlemecinin oğlu? Cemal onun kuyuya su almaya gelmediğini yeni kavradı. Oğlanın elinde su testisi, tenekesi falan yoktu. Özürsüz, sebepsiz, elini kolunu sallaya sallaya mersinlerin arasından süzülmüş, karşılarına dikili vermişti. Yani siz ne yapıyorsunuz burada der gibilerden. Cemal tekrar bir baş hareketiyle sineği kulağının gerisinden uzaklaştırmak istedi. Sinek havalanmadı bu sefer. Sadece kulağının gerisinden ensesine doğru çabuk çabuk emekledi. Saçlarının bitiminde durdu. Ayaklarının kancalarıyla yerine daha sıkı, daha sağlam yerleşti. Cemal'i daha da rahatsız etmeye başladı. Bu ovada kız kaptırmayız adamı diyordu hergele. Ya adını bilmezmiş gibi Kadıovacıklı deyişi, açıktan açığa boyuna bakmadan kabadayılık taslıyordu kendisine. İkide bir sağ elini gerisine götürüyor gibi bir hali de vardı. Allah bilir bıçak da vardı üstünde itin. Bıçak ha? Kim korkar senin bıçağından lan? Aa, yerden bitme. Sen bana bıçak çekecek kadar oldun mu? Bu düşüncelerle çardağa doğru ilerledikçe Yaşar'ın üstüne yürüyormuş duygusuna kapılıyordu. Attığı her adımda önünde Yaşar'ın geri geri çekildiğini görüyor gibiydi. Tenekelerin asılı olduğu kancaları kavrayan elleri kenetlendikçe kenetlendi. Sıkılı birer yumruk halini aldı. Dişleri kısıldı. Adımları önünde gerileyen Yaşar'a yetişmek ister gibi hızlandı. Adımları hızlandıkça tenekelerin içindeki su vücudunun sarsıntısından çalkalanmaya, çalkalandıkça da tenekelerin dışına sıçrayıp dökülmeye başladı. Öfkesinden sayısız küfürler geliyordu dudaklarının ucuna. Zeliş'in önünde kendisi neden böyle her zaman gereken yerde gereken cevabı vermeyi akıl edemezdi? Neden böyle aklı çok defa sonradan başına gelirdi ya Rabbi? Ulan de, sarıl yakasına edepsizin, ne var arkasında sor. Eli ayağı titresin karşında. Boncuk mavisi gözleri korkuyla gerilesin. Ne diyebilir, ne karşılık verebilir sana? Hiçbir şey yok diye kekeler, dese dese sars bir daha yakasından. Ne var arkanda söyle. Hiç, Hiçse ne diye ikide bir elini ardına götürüyorsun? Gördün mü bak, nasıl şaşırdı karşında. Gevşetme yakasından elini, kaçmasın. At öbür elini pantolonunun gerisine, gömleğinin altında gizli sapından tuttuğun gibi bıçağını çek al. Bu ne ha? Kancık oğlu kancık. Söyle bu ne? At iki tokat suratının ortasına, bıçağını ayağının altında iki parça et. Cesareti varsa görünsün gözüne bir daha. Ensesindeki sinek gittikçe daha çok kendisini rahatsız etmeye başladı. Durdu, omuzlarından tenekeleri indirdi, çevik bir el hareketiyle sineğe yakaladı. Parmakları ucunda gövdesiyle başını birbirinden ayırdı. Parçaları yere atıp üzerine düştükleri toprak parçasını ayağının ucuyla ezdi. Tenekelerini tekrar yükleneceği sırada ağızlarına kadar doluyken çalkalana çalkalana yarıya inecek kadar boşaldıklarını, pantolonunun diz kapaklarının, diz kapaklarının aşağılarının iyice ıslandığını gördü. Tenekelerini tekrar omuzladığı zaman Yaşar'ın görüntüsü gözünün önünden kaybolmuştu. Bu defa aklı Zeliş'in az önce dediklerine takıldı. Hiç bırakmaz peşimi, bir şey var sanmasın aramızda. Ne anlama gelebilirdi bu sözler? Az önce kendisini o derece hırpalamış, Yaşar'ın önünde düştüğü hatayı gözünde o derece büyütmüş ki kendisine olan bütün güvenini yitirmişti. Bu yüzden bu sözlere bir şey yok aramızda anlamına vermekte kararsızlık çekmedi. Öyle ya, ne vardı sanki aralarında? Hele az önce kızın gözü önünde o kadar pısırık davrandıktan sonra kız bir daha adamdan sayar mıydı onu? Ulan Yaşar, ah ulan Yaşar, bir daha geçeyim deme elime. Fakat bu defa ne kadar kızacak olsa düşüncesi uzun zaman Yaşar'la uğraşamıyordu.